Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı Kariler'den Alak Suresinin 1-14. Ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.
Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini mustağni gördüğünden, şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise, ya da takvayı emrettiyse, gördün mü? Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise, o muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu?
Tahran Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 6 Esven 1399, Hicri Kameri 12 Recep 1442 ve Miladi Takvimle 24 Şubat 2021 Çarşamba. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, din ile ilgili sorular ve cevapları, Benim Müslüman Çocuğum ve Yaşam Anahtarları adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ahlaki ve İslami ilkelere yaslanmak ve dayanmak İran'ın savunma doktrininin bir özelliği olduğunu söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Grossi, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmaması halinde bütün çabaların boşa gideceği uyarısında bulundu. İranlı General Celali, Amerikan Devleti'nin amacının Suriye'de terörist grupları yeniden üretmek olduğunu söyledi. Türkiye, Ege ve Akdeniz'de büyük tatbikat yapacak. Türk savaş uçakları Irak'ın Duhuk bölgesini bombaladı. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın savunma doktrininin ahlaki ve İslami ilkelere dayandığını ve bunun da en önemli özelliği olduğunu söyledi. Ruhani Kültür Devrimi Yüksek Konsey toplantısında yaptığı konuşmada, kutsal savunma sırasında silahlı kuvvetlerin ihtiyaçlarının karşılanmasında bilimsel ve sivil ve hatta özel merkezlerin önemli rolüne değinerek bunun değerli bir deneyim olduğunu belirtti. Ruhani kutsal savunma sonrasında özellikle ambargolar döneminde savunma ve askeri sektörün ülkenin sivil sektörüne ve ekonomisine önemli hizmetleri olduğunu söyledi. Ülkenin savunma ihtiyaçlarının temini ve askeri gücünde silahlı kuvvetlerin bilimsel, savunma ve güvenlik stratejilerinin belirlenmesi gereğine vurgu yapan Ruhani, bu şekilde bilimsel ve teknolojik merkezlerin gücünden ülkenin savunma gücünün arttırılmasında yararlanılacağını söyledi. İran'ın savunma doktrini diğer ülkelerden ayıran özelliğin İslami ilkelere ve insani ahlaka dayalı askeri ve savunma güç olduğunu belirten Ruhani, bazı ülkeler ve güçler dünyaya sulta kurmak ve yayılmacı hedeflerle askeri ve silah gücüne bakıyorlar ve bu doğrultuda birbiriyle silah ve üstünlük yarışına giriyorlar. Fakat İran, iman, dini inanç temellerinde benzeri hedefleri göz önünde bulundurmamaktadır ve bulundurmayacaktır, dedi.
İran İslam Şura Meclisi üyeleri yayınladıkları bildiride İslam İnkılabı rehberinin yasama ve yürütme arasında birliğe ilişkin açıklamalarına destek verdiler. İran İslam Şura Meclisi Başkanlığı üyesi Hüseyin Ali Hacı Deligani dün 214 milletvekilinin İslam İnkılabı rehberinin yasama ve yürütme arasında birlik hakkındaki sözlerine destek vererek lebbeyk dediklerini bildirdi. Bildirdi, İran İslam Şura Meclisi üyelerinin İslam İnkılabı rehberinin yaptırımları kaldırmak için stratejik eylem yasasını onaylaması ve meclis için gurur verici bir belge olarak görmesi için minnettarlık ve takdirlerini ifade ettikleri vurgulandı. Bildirdi, İslam İnkılabı rehberinin birlik ve beraberlik sesini korunması konusundaki dahice tavsiyesini memnuniyetle karşılıyoruz denildi. Bildirdi, ayrıca milletvekilleri, ülkenin nükleer alanda şehit edilen kıymetli bilim insanlarının yolunun sürdürülmesine, onların ülkeye sundukları kazanımlarının ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve bu yolun güçlendirilmesine önemli vurgu yaptılar. İranlı milletvekilleri bildirdi, ayrıca İran halkının çıkarlarının korunması ve yaptırmayı kaldırmasına yönelik eylem yasası ve hükümetin bunu uygulamasındaki her türlü girişimine destek vereceklerini, memnuniyetle karşılayacakları ve inisiyatif alacakları kaydedildi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, salı akşamı yayınladığı bir raporda, İran'ın 17,6 kilogram %20 zenginleştirilmiş uranyum ürettiğini bildirdi. Fars Haber Ajansı'nın verdiği haberde, ajans raporuna göre, İran'daki toplam zenginleştirilmiş uranyum rezerv miktarı 2967,8 kilogram. Bu oran geçen 3 aya göre 524,9 kilogram daha fazla. Ajans raporuna göre İran'ın ağır su rezervleri nükleer anlaşmada izin verilen aralıktan biraz farklı ve 131,4 metrik tona ulaştı. Yaklaşık bir ay önce İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü ve Başkan Yardımcısı Behruz Kemalvendi, Fordo zenginleştirme tesisinde %20 zenginleştirilmenin yeniden başlamasından bu yana yaklaşık 17 kilogram %20 zenginleştirilmiş uranyum üretildiğini söyledi. Ajans raporu ayrıca İran'ın Natanz tesislerinde IR-4 santrifüj şelalesi kurduğunu ancak uranyum enjekte etmeye başlamadığını da bildiriyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı İran'ın Natanz'daki bir yeraltı sahasında 2 IR-2M santrifüj şelalesinin kurulumunun tamamlandığını söyledi. Kemalvendi geçen ay yaptığı açıklamada İran'a Natanz'e 3 aydan kısa bir süre içinde 1000 adet IR-2M santrifüj cihazın kurulacağını bildirmişti. Ajans raporunda ayrıca İran'ın %20 oranında zenginleşmiş uranyum üretmek için Fordo sahasına 2 IR-6 santrifüj şelalesi kurduğu yer aldı.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü, İran İslam Cumhuriyeti tarafından ek protokolün uygulanmasının askıya alınmasına cevaben, yaptırımların kaldırılmasına yönelik bir anlaşmaya varılması her şey boşa gidecek dedi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi, dün yaptığı açıklamada İran ile yakın zamanda bir anlaşma sağlanamazsa, Tahran geri dönüşü olmayan veya geri döndürülemez adımlar atabilir dedi. Grossi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'la yakın zamanda yaptığı anlaşma olmadan İran'ın denetimleri İran'ın kurtarılamayacak veya geri döndürülemeyecek adımlar atabileceği anlamına geliyor dedi. Genel Müdür açıklamasında ayrıca şöyle dedi, bu anlaşma söz konusu dönemde yaşanacak tümü değil, önemli faaliyetleri izlememizi ve kaydetmemizi sağlayacak. Grossi, bu siyasi veya yasal bir anlaşma değil, bu bir uzlaşıdır ve de resmi bir anlaşma değil ifadesini kullandı. İran ve ajans geçen pazar günü İran'da ek protokolün uygulanmasını ve erişimini tamamen askıya alma kararı aldı. Buna göre yalnızca İran'ın koruma önleme yükümlülükleri uygulanacak.
3 Avrupa ülkesi, İngiltere, Fransa ve Almanya dün İran'ın ek protokolü askıya alma kararından duyduğu endişeyi dile getiren ve İran'da sürekli izleme ve gerekli doğrulamalar konusunda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile varılan anlaşmayı onaylayan bir bildiri yayınladı. İran'a göre Avrupa Troikası, Amerika'nın 2231 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının açık bir şekilde ihlal edildiğinden bahsetmeden yaptığı açıklamada, İran'ın eylemleri nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerinin çoğunu ihlal ediyor ve uluslararası atom enerjisinin güvenlik önlemlerinin gözetimini önemli ölçüde azaltıyor iddiasını dile getirdi. Nükleer anlaşmadaki 3 Avrupa üyesi İran'ın kararını niteliğini tehlikeli olarak nitelendirdi ve bunun ajansın nükleer sahalara ve ilgili İran'ın koruma önlemlerine erişimini önemli ölçüde kısıtladığını belirtti. Avrupa Troikası nükleer anlaşmadaki Avrupa Troikası'nın yükümlülüklerini yerine getirmediğine değinmeksizin İran'dan attığı son adımlardan geri dönmesini ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile tam işbirliği yapmasını istedi. Bilindiği gibi İran İslam Cumhuriyeti nükleer anlaşma çerçevesinde İran milletinin yaptırımlarını kaldırmak ve haklarını korumak için stratejik eylem kanununu çerçevesinde gönüllü eylemleri dünden itibarıyla askıya aldı.
İslam mezheplerinin yakınlaştırma kurumu Genel Sekreteri Hamid Şehriyari, İran İslam İnkılabı dünyanın dikkatinin İslam dinine çekilmesine vesile oldu dedi. Hamid Şehriyari dün İran batısında yer alan Kürdistan ve Kirmanşah eyaletlerinde Sünni alimleri anma ünvanlı video seminerinde İslam İnkılabı dünyanın İslam dinine ve ekolüne ve de bunun insan toplumlarında hayat veren etkilerine bakmasını sağladığını söyledi. Şehriyari konuşmasında ayrıca rahmetli İmam Khomeini'nin kurduğu devrimci hareketin temelinin Amerika ve baskıcı monarşi ile mücadele etmeyi kendi görevleri olarak gören devrimci din adamlarının bilgisine dayandığını söyledi. İslam mezheplerinin yakınlaşılması kurumu Genel Sekreteri İslam İnkılabı'nın İslam alimlerin sayesinde yeni İslam medeniyetine ulaşması ve İslam ümmetinin vahdetini hedeflediği ümidini dile getirdi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, tek taraflı ekonomik yaptırımlar, iklim değişikliklerinin olumsuz tesirlerini etkili bir şekilde karşı koymanın önündeki temel engellerden biridir ve kaldırılmalıdır, dedi. İran'a göre Mecid Tahterevanchi, dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin iklim değişikliğinin güvenlik etkilerini gözden geçirmek için düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin olumsuz boyutların ele alınması toplu bir sorumluluk olarak görülmeli ve tüm hükümetler Paris İklim Değişikliği Sözleşmesi ve Paris Anlaşması'na bağlı kalmalılar, dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi, yaptırımlar İran gibi bazı gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğinin zorluklarıyla başa çıkma yeteneğini ciddi şekilde zayıflatıyor, dedi. Tahterevanchi, Amerika'nın İran'a karşı tek taraflı yaptırımları yalnızca gerekli mali kaynaklara ve teknolojilere erişimi engellemekle kalmadı, aynı zamanda yükümlülüklerini yerine getirmek için milli yeteneklerin etkin kullanımını da olumsuz etkiledi. Dolayısıyla bu yasa dışı ve insanlık dışı yaptırımlar kaldırılmalıdır, dedi. İranlı yetkili açıklamasında ayrıca inkar edilemez gerçek, Güvenlik Konseyi'nin Afrika'da dahil olmak üzere çatışma bölgelerinde ele almayı amaçladığı iklim değişikliğinin güvenlik risklerinin temel nedenlerinin çoğunun yerli olmayıp büyük ölçüde gelişmiş ülkelerin sorumsuz eylemleri ve meşru olmayan müdahalelerden kaynaklandığıdır, dedi.
İran Sivil Savunma Kurumu Başkanı General Gulam Rıza Celali, Amerikan yönetiminin amacının Suriye'de terör grupları yeniden ihya etmek ve oluşturmak olduğunu söyledi. Celali, terör örgütü IŞİD'e karşı direniş mihverinin zaferinin bölge milletlerine güven verdiğine temasla, bugün Amerikan Başkanı Joe Biden'ın stratejisi IŞİD terör örgütünü Suriye ile Irak arasındaki bölgede yeniden ihya etmek, onları silahlandırmaktır, dedi. Amerika, Suudi ve Siyonist rejim İsrail'in yardımıyla terör örgütü IŞİD'i kurdu. Bundan da en önemli amacı İran İslam İnkılabı'na karşı mücadele etmesiydi, diyen Celali, Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük terörizm üreticisi, lideri ve askeri destekçisi ve terörizmin propagandacısı olarak IŞİD ile mücadelesinin kandırmaya dayalı göstermelik bir girişim olduğunu söyledi. İran Sivil Savunma Kurumu Başkanı bu şartlar altında İran İslam Cumhuriyeti, İslam İnkılabı rehberinin dirayeti ve ülkenin askeri komutanlarının tecrübesiyle otoriter ve akıllı bir stratejiyi Devrim Muhafızları Birliği Kudüs gücünün eksenliğinde izledi, dedi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, İran'ın Yemen halkına desteğinin ezilenleri destekleme ilkesine dayanmakta olduğunu söyledi. İran Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'ya göre İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, dün El Mesire kanalına verdiği röportajda Yemen krizini çözme çabaları devam ediyor ve Tahran, Yemen halkına yönelik saldırganlığı sona erdirme konusunda olumlu her türlü girişimi desteklemektedir, dedi. İran Dışişleri Bakanı, savaşı durdurmak ve Yemen halkına yönelik yaptırımları kaldırmak, ülkenin insani krizini çözmek için bir başlangıçtır, dedi. Suudi Arabistan ve müttefikleri Mart 2015'ten bu yana Yemen'e yönelik savaşta en az 16 binden fazla Yemenli öldürdüler, on binlerce kişiyi yaraladılar ve de milyonlarca Yemenliyi de evinden barkından ettiler.
İranlı uzmanlar tarafından üretilen 9 yeni ilaç ürünü tanıtımı yapıldı. Dün Cumhurbaşkanlığı'nın Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Yardımcısı Sorana Settar'ın katılımıyla İranlı uzmanlar tarafından üretilen 9 yeni ilaç ürünü görücüye çıktı. İlaç ham maddesi olduğu bildirilen ürünlerin tanıtım töreninde konuşan Settar'ı, son 1,5 yıldır ithalatı 2 milyon dolardan fazla olan ürünlerin yerli üretim sayesinde elde edildiğini, böylece ülkeden döviz çıkışının önleneceğini, bu sürecin devam edeceğini söyledi.
Türkiye'de son 24 saatte 123.734 COVID-19 testi yapıldı, 9.107 kişinin testi pozitif çıktı, 75 kişi hayatını kaybetti. Toplamda 32.560.732 test yapıldı. Dün yapılan 123.734 testten 9.107 yeni vaka sayısı, 633 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2.655.633 olduğu, dün iyileşen 5.546 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2.534.996'ya yükseldiği, toplam hastalarda zatüre oranının %4,2, ağır hasta sayısının ise 1.185 olduğu açıklandı.
Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, bölgedeki gelişmeleri görüşmek üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'da bir araya geldi. Azerbaycan Cumhuriyeti AP Haber Ajansı dün Türkiye Cumhurbaşkanlarından nakden verdiği haberde Bayramov'un Türkiye'li mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da görüşmede hazır bulunduğunu ve iki taraf arasında başta bölgesel gelişmeler olmak üzere birçok konunun ele alındığını bildirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ayrıca Türkmenistan Dışişleri Bakanı ve Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı ile ayrı ayrı bir araya geldi.
Türkiye Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın planlı tatbikatlarından Mavi Vatan 2021 tatbikatının 25 Şubat-7 Mart arasında Ege Denizi ve Akdeniz'e yapılacağını duyurdu. Tatbikatla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı karargah, birlik ve gemilerin hazırlık durumları değerlendirilecektir. Görev grubu seviyesinde temel harekat nevilerinin denenmesi, deniz harekatı ve müşterek harekat taktiklerine yönelik yeteneklerinin geliştirilmesinin de hedeflendiği tatbikatta, diğer kuvvet komutanlıkları ile müşterek çalışabilirlik usullerinin ve karşılıklı destek imkan kabiliyetlerinin denenmesiyle unsurların harbe hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi amaçlanıyor.
Irak kaynakları ülkenin kuzeyindeki Dohuk'un Türk savaş uçaklarınca ağır bombalandığını bildirdiler. Sabir News'a göre Türk F-16 savaş uçakları dün Irak Kürdistan bölgesindeki Dohuk eyaletinin bazı kısımlarını bombaladılar. Bombalamanın neden olduğu hasar ve zayiatlar hakkında fazla bilgi verilmedi. Irak'ta Kürt yetkililere göre bölgedeki 500'den fazla köyün sakinleri Türk savaş uçaklarına saldırılar sebebiyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal El-Mikdad, Suriye'deki siyasi süreç ve ekonomik durumu görüşmek üzere Birleşmiş Milletler'in Suriye temsilcisi Geir Pedersen ile bir araya geldi. El-Mikdad toplantıda Cenevre'deki Anayasa Komitesi'nin özgürce hareket etmesi ve Suriye konusunda dış müdahale olmaksızın karar vermesi gerektiğini söyledi.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Irak Güvenlik Denklemlerinde Ordu, Millet ve Haşi Şabi Üçlüsü başlığını taşıyor. Irak Haşiş Şabi Kurumu Başkanı Falih El Feyyaz, cumartesi günü IŞİD teröristleriyle Irak Ortak Güvenlik Güçleri arasındaki çatışmalara sahne olan Bağdat'ın kuzeyindeki El Taramiye bölgesinde yaptığı inceleme sırasında Irak'ta Haşiş Şabi, güvenlik güçleri ve halktan oluşan yeni bir üçlü güvenlik denkleminin kurulduğunu belirtti. Irak bir kez daha güvenlik gelişmelerin yoğunlaşmasıyla karşı karşıya. Amerikan askerlerinin Irak'tan çıkması halkın asıl talebine dönüşürken, Amerikan terörist askerlerine yönelik tehditler de günden güne artmakta. Yeni Amerikan yönetimi ise terörist askerlerinin Batı Asya ve özellikle de Irak'tan çıkmasını istemiyor. Bu yüzden işgal askerlerini NATO kapsamında Irak'ta tutmak istiyor. Bu doğrultuda NATO Genel Sekreteri son günlerde bu örgütün Irak'taki güçlerinin 8'e katlanacağını söylemiştir. NATO ve Amerika böyle bir yaklaşım içerisinde olsa da Irak güvenlik arenasında IŞİD terör örgütünün kalıntılarıyla mücadelede Irak'ın yerli güçler aktif ve etkin bir şekilde rol ifa etmektedirler. Bu doğrultuda son günlerde Bağdat'ın kuzeyinde süren El Taramiye operasyonu sırasında onlarca IŞİD teröristi öldürüldü. Bazı Haşiş Şabi örgütü üyesi şehit düştü. Çatışmalarda Irak direniş güçleri IŞİD'in Taramiye'nin sözde valisini ve şer'i müftüsünü de etkisiz hale getirdi. El Taramiye operasyonunda açıkça görülen husus Irak ordusu, Haşiş Şabi örgütü ve halkın IŞİD teröristleri karşısında işbirliği yapmasıdır. Buna esasen Haşiş Şabi Kurumu Başkanı Falih El Feyyaz Irak güvenlik gelişmeleri çerçevesinde üçlü denklemin meydana geldiğini belirtti. Bu üçlü denklemin oluşması birkaç açıdan önemli. Bu açıklamaların ilk boyutu aslında Lübnan'da da uzun zamandır oluşan ordu, halk ve Hizbullah üçlüsünün ülke gelişmelerinde yapıcı bir performans çizmesidir. Böyle bir modelin Irak'ta da şekillenmesi bu üçgenin direniş ekseni ülkelerinde oluştuğunu, iç ve bölgesel gelişmelerde önemli rol ifa ettiğini gösteriyor. Bu durumun ikinci boyutu ise böyle bir modelin oluşmasının Batı Asya bölgesine güvenliğin yerlileştirilmesi fikrinin güçlendirmesine yol açıyor. Yerli güvenlik düşüncesi ordu ve direnişin yanı sıra halk güçlerinin oluşmasına da ciddi şekilde odaklanmaya dayalı. Görünen o ki bu tür güvenlik düşüncesi bölge düzeyinde gelişmektedir. Bu bağlamda yabancıların baskıları bu üçgeni zayıflatamamıştır. Çünkü direniş üçlüsü modeli bölge ülkelerinde kabul görmüş ve son olarak da Irak'ta uygulanmaya geçmiştir. Bu durumun üçüncü boyutu ordu, direniş ve halk üçgeninin oluşmasının bölgede güvenliğin temini için yabancılara ihtiyaç kalmamasıyla sonuçlanmasıdır. Halbuki Irak içindeki bazı gruplar Amerikan askerlerinin çıkması durumunda ülkenin ciddi güvenlik boşluğu ve sorunları ile karşı karşıya kalacağını telkin etmeye çalışıyorlar. Ancak Irak ordusu, direniş grupları ve halkın terörizm ile mücadelede elde ettikleri başarılar ve kazanımlar İthal güvenliğini ve diğer ülkelerin müdahaleci girişimlerini devre dışı bırakmaktadır. Bu durumun dördüncü boyutu ordu, direniş grupları ve halkın özellikle de Irak'ta işbirliğin devam etmesinin güvenlik ve terörizm ile mücadele alanında daha elle tutulan sonuçlar doğurmasıdır. Bu doğrultuda Irak, Nüceba İslami Direniş Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Nasir El-Şimri, El Taramiye operasyonunu överek bu tür operasyonların devamının tüm canileri tuzağa düşüreceğini ve Irak'taki terör planlarını ve tezgahların suya düşüreceğini belirtti.
Tahran'dan gönül siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerika'nın Orta Asya'ya sızma girişimleri konusunda. Amerika'nın Orta Asya bölgesindeki konumu ve nüfuzu kaybedilmeye başlandığı bir ortamda Washington hükümeti çaresizliği ve bölgedeki varlığını sürdürmek için yeni bir sızma operasyonu başlatmıştır. Bu hususta Amerika hükümeti sivil toplumun kapasitesini arttırmaya yardımcı olmak bahanesiyle Özbekistan Özgür Medya Destek Programı'nı gündeme taşıdı. Amerika Dışişleri Bakanı Orta Asya'da faaliyet gösteren taşeron kurumlara Özbekistan'da sözde özgür medya organlarının arttırılması yönünde faaliyet göstermeye odaklandıklarını önermiştir. Amerika hükümetinin Washington'un Özbekistan'daki siyasetleri çerçevesinde hareket edecek medyatik taşeronlara karşılıksız mali desteğinin 10 bin dolar ile 50 bin dolar arası olduğunu söylemektedir. Gerçekte Amerika hükümeti büyük mali masraflar yaparak Özbek medya organlarına finansal destek sağlamakla pratikte Orta Asya'daki nüfuzunu arttırmak istiyor. Doğal olarak Amerika'nın bu gelişimi bu sultacı ülkeyi Rusya ile karşı karşıya getirecektir. Uzmanlara göre Orta Asya'nın zayıf ülkelerine mali desteklerin sunulması, özellikle medya organlarına yönelik finansal destekler, Amerika'nın kendi çıkarlarını sağlamak amacıyla bu bölgeye sızma projesinin temel parçası ve asıl yaklaşımı doğrultusundadır. Kuşkusuz Amerika'nın finansal destekleri Orta Asya bölgesi ülkelerinin bağımsız siyasetler yürütmelerine karşı bir hile ve tezgah kurma girişimidir. Amerika'nın Orta Asya ülkelerine mali destek sağlamaktan güttüğü hedeflerden biri de Özbekistan gibi ülkeleri Rusya ile karşı karşıya getirmesidir. Amerika daha önce de benzer siyasetleri Ukrayna ve Gürcistan hususunda uyguladı. Gerçekte Amerika ilk başta devletlere ve hükümetlere az miktarda para ödeyerek bu ülkeleri ve medya araçlarını Rusya'ya karşı kışkırtarak propaganda yapmaya yöneltmek istiyor. Bir süre sonra da aynı siyaseti tekrarlıyor. Amerika, Orta Asya, Güney Kafkasya ve Orta Avrupa'da son 30 yıllık sürede hep aynı strateji çerçevesinde Rusya ile karşı karşıya gelmiştir. Bu hususta Kanadalı uzman Arno Romin şöyle diyor: Amerika geçmişteki yanlışlarından elde ettiği tecrübeler ile bölgede yeni siyasetlerini Rusya ile ilgili olmadığı izleniminde yürütmek istiyor. Ancak gerçekte Amerikalılar ilk aşamada Rusya'nın Orta Asya'daki varlığını ve nüfuzunu, özellikle de kolektif güvenlik örgütü üzerindeki etkisini azaltmak ve sınırlandırmak istiyor. Her halükarda Amerika'nın sözde demokrasi ve insan haklarını savunma adı altında hükümetleri deviren akımlarını destekleme girişimleri artmaktadır. Bu bağlamda Washington 2017 yılında Amerika Kongresi'nde Orta Asya bölgesinde 2,5 milyar dolarlık parayı sözde demokratikler projeleri için ayırmak istedi. Amerika bu gibi projeleriyle pratikte bölgede ülkelerini kendi ekonomik projeleri ve stratejilerine dahil edip onların kaynaklarını ve inisiyatiflerini ele geçirmek istiyor. Son birkaç yıl içerisinde ise Washington iyice Özbekistan'a odaklanmıştır. Özbekistan'da Şevket Mirziyoyev'in iş başına gelip reform sürecinin başlaması ile Amerika'da sızma fırsatlarından yararlanmaya çalıştı. Özbekistan'da zaten stratejik rolü yüzünden Orta Asya'da güçlerin dengelenmesinde önemli bir konuma sahiptir. Unutulmamalıdır ki Çin'e giden tüm doğalgaz boru hatları bile Özbekistan'dan geçiyor. Amerika ise bu fırsattan yararlanıp Washington ile Pekin arasındaki ticari savaşı kendi lehine çevirmek istiyor. Genel olarak Amerika'nın bölgede nüfuzunu arttırmak ve siyasi münakaşaları körüklemekten ve de sivil kurumlara yardım etmekten amacının Orta Asya'da renkli devrimler gerçekleştirmek istediği söylenebilir. Böyle bir ortamda Orta Asya hükümetleri Amerika'nın yanında yer almak yerine en iyisi Amerika'nın suistimallerine odaklanmaları lazım.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsiye 6 Esvent 1399, Hicri Kameri 12 Recep 1442 ve Miladi takvimle 24 Şubat 2021 Çarşamba. ...1410 yıl önce bugün Hicri Kameri 12 Recep 32'de İslam peygamberinin amcası ve Kureyş kabilesi önde gelenlerinden Abbas bin Abdülmuttalib vefat etti. ...37 yıl önce bugün Hicri Şemsiye 6 Esvent 1362'de Kuhdeş, Poldohter ve Mahabad ve Sakkız kentleri Irak savaş uçaklarınca bombalandı. İslam askerlerinin Hayber operasyonunda zafer elde etmeleri ve Irak ordusunun Mecnun adasında yenilmesinin ardından bazı Irak rejimi İran'daki çeşitli kentleri bombalamaya başladı. Bu saldırıda Hurremabad ve Burujerd kentleri 4 füzeye hedef oldu ve Kuhdeş, Sakkız, Poldohter ve Mahabad kentleri de Irak uçaklarınca bombalandı. Irak ordusunun İran'daki kentleri vahşice bombalaması neticesinde yaklaşık 50 sivil insan şehit edildi ve 400'den fazlası da yaralandı. ...37 yıl önce bugün Hicri Şemsi 6 Esvent 1362'de İran'da 31. Aşura Tugayı 2. Komutanı Hamid Bakri, Irak'ın İran'a karşı başlattığı zorunlu savaşın 4. yılında şehit düştü. Şehit Bakri, İranlı askerlerin zorunlu 8 yıllık savaşta Irak'a karşı zafer elde edilmesinde büyük katkısı vardı. Bu İranlı cesur asker nihayet Mecnun Adası'nda vuku bulan Hayber operasyonunda şehit düştü. ...1236 yıl önce bugün Hicri Kameri 12 Recep 206 yılında hadis ve tarihi haberler ve peygamberin hikayeleri ravisi Ebu Hazife vefat etti. ...233 yıl önce bugün Hicri Kameri 12 Recep 1209'da Lütfullah Zend'in ölümüyle İran'da Zendiye silsilesi dönemi sona erdi. Zendiye saltanatı Kerim Han Zend tarafından Hicri Kameri 1165'te kuruldu. ...72 yıl önce bugün 24 Şubat 1949'da Mısır ile soykırımcı rejim İsrail temsilcileri arasında Türkiye'nin Ege Denizi'ndeki Rodos Adası'nda ateşkes anlaşması imzalandı. İşgal altındaki Filistin'de gayrimeşru Siyonist rejim İsrail rejiminin 1948'de kurulmasının ardından Mısır bazı Arap devletleriyle birlikte soykırımcı İsrail ile savaşmaya başladı. Ancak bu Şom rejim donanımlı askeri teçhizatlarından yoksun olan dağınık haldeki Arap askerlerine saldırarak Mısır ve Lübnan topraklarına nüfuz ettiler ve Arap ülkeleri askerlerini yendiler. Nihayet savaş Ocak 1949'da sona erdi ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın müdahalesiyle aynı yılın 24 Şubat tarihinde Mısır'la Kasıp Siyonist İsrail arasında ihtilafların son ayırmasına dair anlaşma imzalandı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basın döne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yasalarla oynayan iktidar gidicidir.
Star.
Büyükelçi Göksu, Katar ile Türkiye arasındaki ilişki stratejik ve mükemmel.
Milli Gazete.
Babacan'dan Erdoğan'a ekonomi tepkisi. Kimi kime şikayet ediyorsun?
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Mustafa Karalioğlu, 22 Şubat tarihli Karar Gazetesi'nde Erdoğan, erken seçimi herkesten çok ciddiye alıyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cumhur İttifakı'nın kafasında bir seçim tarihi, yani bir erken seçim planı olduğunu söylemek kehanet olur. Çünkü ekonomiden dış politikaya kadar bir iktidara seçim kazandırıp kaybettirecek bütün ünitelerde iktidar seçime hazır değerlere sahip değildir. Ekonomi iyi gitmiyor, işsizlik yüksek düzeyde ve yatırım açısından en verimsiz dönemleri yaşıyoruz. Hukuk ve demokrasi alanları reform gerektirecek kadar zayıflamış halde, ama gerçekçi bir reform yapmak demek başkanlık sisteminin otoritesinden feragat gerektirdiği için mümkün görünmüyor. Dışarıda Yunanistan'la görüşme masasına oturarak Avrupa Birliği yatıştırıldı, ama hem Avrupa Birliği'nin hem de bizim gözümüz Amerika'da ve oradan bir haber gelmiyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Böyle bir ortamda seçime gidilmez. Erdoğan da haklı, Bahçeli de. Eldeki verilerle erken seçimi kabul etmek koalisyonun işlerin yolunda gitmediğini kabulü anlamına gelir ki sandıktan da hayırlı sonuç çıkmaz tabiatıyla. Dolayısıyla seçim için resmi tarih ilan edip defansı güçlü tuttuktan sonra işlerin yoluna girdiği günlerde de erken seçim için atağa kalkmak iktidar için en ideal yol olacaktır. Risk ve belirsizlik buradadır. Yukarıda saydığımız üniteler ve ilaveten iktidar dilinin giderek keskinleşmesi, politik sertlik ve gerilim artmaya devam edebilir. Üstüne üstlük işler de iyiye gitmeyebilir. Ekonomi, yani işsizlik, yani hayat pahalılığı, yani hala çok yüksek kur ve çok çok yüksek faiz düzeni iyileşmeyebilir. Soruyu şöyle soralım, ekonominin düzelmesi mi, yüksek ihtimal daha kötüye gitmesi mi? Ya da sosyal ve politik dildeki gerilimin artması mı güçlü tahmin, azalması mı? Türkiye'nin dünyada daha fazla dost kazanması mı mümkün görünüyor, kaybetmesi mi? Yani işlerin yoluna girmesi mi güçlü senaryo, kötüleşmesi mi? Temelliler elbette ibrenin pozitif istikamete dönmesinden yana, ama iyi niyet taşımak yeter mi? Son dönemdeki hamleleri ve dilinden anlaşılan o ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da işlerin daha iyi gitmeyeceğine dayalı bir analizi hesaba katıyor. Tercihi zamanında veya zamanına yakın bir seçim olsa da sözlerinin satır aralarında, hatta satırlarda seçimin her an olabileceğine dair güçlü mesajları vermekten geri durmuyor. Zaten temel sorunlara el atılmaz oluşu, sembolik ve sansasyonel projelerin anlatılmaya başlanması, hamaset dozunun artması, sandığın hemen yarın değilse bile beklenenden önce kapıya geleceğine dair güçlü işaretlerdir. Cumhur İttifakı, meclisteki aritmetik nedeniyle sonuç alınamayacağı aşikar olan anayasa değişikliğini de gündeme getirirse seçim için gün saymak yanlış olmaz. Ciddi icraatların lafı bile gündemden kalkıp yerine polemik ve siyasi meydan okuma ikame edilen süreçler uzun süremez ve ancak erken seçimle tamamlandığında taşınılabilir. Cumhurbaşkanı şartların erken seçimi, tahminlerden erken dönemde zorlayabilme ihtimalini herkesten fazla ciddiye alıyor. Ve özellikle son dönem konuşmalarına bakın. Bütün liderlerden daha sık parti tabanını seçim çalışmaları için motive ediyor. Bir önce seçim isteyen muhalefet bile en azından söylemde Erdoğan kadar erken seçim lafını dile getirmiyor.
Murat Ağrel, 22 Şubat tarihli Yeni Çağ Gazetesi'nde rektörün Akçeli İşleri Başlığı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Bartın Üniversitesi ile Çankırı Karatekin Üniversitesi arasında pedagojik formasyon eğitimi verilmesini amaçlayan bir protokol imzalanıyor. Fakat Sayıştay denetçileri incelemeleri sırasında üniversite rektörleri tarafından imzalanan işbirliği protokolü üzerinde ilginç bir konuya da rastlıyor. Protokole kanuna aykırı bir şekilde her iki üniversitenin de rektörü eğitim programlarında görevlendirildiğine dair bir madde de eklendiği fark ediliyor. Bu madde sayesinde de her iki üniversite rektörüne ücret ödemesinde bulunulduğu tespit ediliyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Protokol neticesinde rektöre ödenen ücretin herhangi bir iş veya hizmet karşılığı olmadığı, yönetici payının aktarımı şeklinde olduğu görülüyor. Üstelik Sayıştay raporunda böyle bir yönetici payı ödemesinin ancak rektörün yöneticisi olduğu üniversiteden yapılabileceği belirtilse de bir başka üniversiteden yönetici payı almasının mevzuata uygun olmadığına dikkat çekiliyor. Kafanızı karıştırmadan yazayım. Sayıştay diyor ki, burada yapılan protokol kapsamında gelir elde etmeye yönelik hukuki bir yanlış yok. Fakat tahsil edilen gelirlerden ayrılan payların aktarılmasında mevzuat dışı bir yöntem var. Ha işte işim, bam telli de burası zaten. Bartın Üniversitesi'nde protokol neticesinde elde edilen gelirlerin ödemeleri, üniversite döner sermaye hesabına yatırılmak yerine doğrudan rektör Orhan Uzun'un hesabına yatırılmış. Tabii Sayıştay bunu fark ediyor. Fark edince de rektör Uzun apar topar rapordaki bu bulguyu kaldırması için Sayıştay nezdinde de girişimlerde bulunuyor. Kurum içerisinde kulis yaparak bulguyu ortadan kaldırmak istese de gördüğünüz gibi gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Benim tavsiyem Sayıştay içerisinde kulis yaparak bu bulguyu kaldırtmak yerine bence bu paraların neden kişisel hesabınıza geldiğini ve ne kadar geldiğini, nereye harcadığınızı şeffaf bir şekilde kamu ile paylaşmanız gerekmektedir. Bakın, bilimden önce maddi konuları düşünürseniz, akademi için çalışmak yerine üniversiteyi bir ticarethaneye çevirirseniz orası okul değil yazıhaneye döner.
Ali Ünal Emiroğlu, 22 Şubat tarihli Yeni Mesaj gazetesinde Yeni Anayasa Değil başlıklı yazısını okuyucular da paylaşıyor. Hukuk reformu beklerken yeniden kuruluş anayasası ile görücüye çıktı. AKP iktidarı ve küçük orta. Ya kuruluş nedir bilmiyorlar ya da anayasa konusunda da cim karnında nokta kadar bilgileri yok. Hele hele 1921 anayasasını örnek göstermeleri cehaletlerinin kanıtı. Diyorlar ki sivil anayasa yapacağız. 1921'de olduğu gibi. Baştan söyleyelim. 1921 anayasası savaş sırasında hazırlanmış olup kurucu bir anayasa da değildir. 1876 anayasasına da göndermelerde bulunan geçici bir anayasadır diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
AKP iktidarı yeni bir devlet kurmayı mı düşünmektedir? Hayal deryasına dalmışlarsa onu bilemem. Türkiye'nin anayasa gündemi nedeniyle bazı kavramları yoklayalım. Anayasa yapımı başkadır. Anayasa değişikliği başkadır. Anayasa yapımı, yeni baştan bir anayasanın hazırlanması ve kabul edilmesi anlamına gelir. Anayasa değişikliği ise yürürlükte bulunan bir anayasanın değiştirilmesi demektir. Demokratik yöntemde egemenlik bir kişiye değil, millete, halka ait olduğundan anayasa yapıcı organ kurucu meclistir. Kabul için halk oylaması da yapılabilir. Anayasa değişikliği ise kurulu iktidar tarafından yürürlükteki anayasada belirtilen usule göre yapılır. Kurulu AKP iktidarı yürürlükteki 1982 anayasasında öngörülen meclis çoğunluğuna sahip bulunmadığı için küçük orta ile birlikte bile en az 3/5 oranındaki nitelikli çoğunluğa ulaşamadığından anayasa değişikliği yapamaz. Yapacağı iş diğer partilerin de katılımını sağlamaktır. İkna turları yetmez. AKP anayasası olmayacaksa, tüm ulus için bir anayasa düşünülüyorsa, millet kucaklanmalı, toplumun tüm kesimlerinin, temsilcilerinin, meclis dışındakiler de dahil olmak üzere tüm siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin katılımı ve mutabakatı ile hazırlanacak metin halkın bilgisine sunulmalıdır. Halk aydınlatılmalı. Olmaz ama evet kuşkusundan arındırılarak bilinçli hareket etmesi sağlanarak referanduma gidilmelidir.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Din ile ilgili sorular ve cevapları.
Muhterem dinleyiciler, din ile ilgili sorular ve cevaplar isimli yeni programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İslam dini ile ilgili en önemli soruları cevaplamaya çalışacağız.
Muhterem dinleyiciler, beşeri camiada ta eski çağlardan beri gündemde olan kuşkulardan biri kadınlar ve kişilikleri ile ilgili olmuştur. Bu mesele İmam Ali Aleyhisselam'ın Nehcül Belaga'da hutbelerinden birinde işaret edilen kadınlarda akıl noksanlığına bağlanıyor. Dolayısıyla bugünkü sohbetimizde acaba İslam dini ve İslami rivayetlerde kadınları akıl noksanlığı gündeme gelip gelmediği ile ilgili soruya cevap vermek istiyoruz.
Az önce de belirtildiği üzere Hazreti Ali aleyhisselam Nehcul Belaga'da kadınlarda akıl noksanlığına işaret ederek şöyle buyuruyor. Ey insanlar! Kadınlar az iman ve miras ve akıldan yararlanır. Ancak bu konuyu değinmek için öncelikle o hazretin kadınlarda genel olarak akıl noksanlığı söz konusu olduğuna inanıp inanmadığına bakmak gerekir. Ve bunu yaparken de bu hutbenin ne zaman ve hangi mekanda okunduğunu bilmek şarttır.
Nehcul Belaga, şerh yazanlar ve ayrıca Şia ve Sünni tarihçiler birçok eserlerinde bu hutbenin Cemal Savaşı'ndan sonra okunduğunu belirtiyor. Bu yüzden konu açılmadan önce Cemal Savaşı macerasını ve bu savaşı başlatanlara gözden geçirmekte fayda görüyoruz.
Cemal Savaşı'nın esas azmettiricileri olan Talha ve Zübeyr, İslam peygamberinin ünlü sahabesi ve o dönemin tanınmış siyasi ve sosyal şahsiyetlerinden sayılırdı. Bu iki sahabe İslam peygamberinden sonra hükümete ve hilafete göz dikmişti. Ancak önceki üç halifenin varlığı yüzünden bu hedeflerine ulaşamadıkları için halife Osman öldürüldükten sonra tekrar bu mevkiye tamah etmeye başladılar. Ve buna göre de Hazreti Ali aleyhisselamdan onları seçmelerini ve Şam valiliğine Zübeyr'i ve Irak valiliğine de Talha'yı atamasını beklediler. Ancak Hazreti Ali aleyhisselam bunu maslahat görmediği için bu ikilinin taleplerini reddetti. Onlar da o hazreti biati kırarak nakisin yani ahit kıranlar olarak ün yaptı.
Bu gelişmenin üzerine Talha ve Zübeyr eski arzularına ulaşmak ve hükümdar olmak için İmam Ali aleyhisselam iktidarına karşı komplo kurmaya ve o hazreti devirmeye karar verdi. Fakat planlarını hayata geçirmek için halk arasında makbul olan bir şahsiyeti bulup onun üzerinden halkı İmam Ali aleyhisselam iktidarına karşı isyan ettirmeye çalıştılar. Talha ve Zübeyr planları için en uygun şahsiyet olarak İslam peygamberinin eşi Ayşe'yi buldular. Zira Ayşe halk arasında özel makamı ve şanı bulunmanın yanı sıra Hazreti Ali aleyhisselama karşı ta eskiden kine dayalı bir tutumu vardı. Böylece Talha ve Zübeyr Ayşe'yi de kendi saflarına çekerek İmam Ali aleyhisselama karşı Cemal Savaşı'nı tedarik gördüler.
Gerçekte Cemal ashabı evvela İslam peygamberinin eşi ve birinci halifenin kızı Ayşe'ye yüksek bir mevki ve konum tanıyan, ikincisi güç ve iktidara tamah eden zümreden oluşuyor. Ve Hazreti Ali aleyhisselam onlara dünyevi tamahlarını karşılamadığı için o hazrete kin besliyordu. Dünya malına ve iktidara düşkün olan bu zümre en başta İmam Ali aleyhisselama biatlerini kırdılar ve o hazretin adalet eksenli iktidarına karşı isyan konusunda Ayşe'yi uyarak Osman'ın öldürülmesini bu isyana bahane yaptılar.
Gerçekte Ayşe Cemal Savaşı'nı başlatmakla musibete yol açan bir yöntemi izledi ve bu süreçte hiç kimsenin nasihatine kulak vermeden ve ateşini yakmak istediği fitnenin de akıbetinden de korkmadı. Ayşe sosyal konumu ve ardından İmam Ali aleyhisselam ile mücadele yolunda yaralandı ve sonucu çok sayıda Müslümanın kanının akması ve aralarında tefrika yaratılmasından başka hiçbir sonucu olmayan bir iç savaşı yönetti.
Hazreti Ali aleyhisselam Cemal Savaşı fitnesini yatıştırdıktan sonra sohbetimizin başında işaret edilen hutbeyi okudu. Şia ve Sünni alimlerin Hazreti Ali aleyhisselamın bu hutbesi üzerine yazdıkları şerhlerden anlaşıldığı üzere imamın bu hutbede sözleri mutlak ve genel kapsamlı olmadığı ve bu sözleri özel bir zamanda ve özel bir mekanda belli kişileri kastederek sarf ettiği anlaşılıyor.
Ehl-i Sünnet'in ünlü müfessiri ve tarihçilerinden İbni Ebi Hadid bu hutbeyi Ayşe'nin davranışlarına bir tepki ve muhataplara da gerçekte Cemal faciasına sebebiyet verenler olarak yorumluyor. Gerçekte İmam Ali aleyhisselam bu hutbede Ayşe'ye hitap ederek onu lider olarak seçen ve Cemal savaşında yardım edenleri aydınlatmak istiyor. İmam Ali aleyhisselam da bu hutbesiyle insanların gözünü açmak ve Ayşe de diğer kadınlar gibi bir kadın olduğu ve onun isteklerine sırf İslam peygamberinin eşi olduğu için uymanın haklı gerekçesi olmadığı ve eğer bir iş akılsızca yapılan ve akıl tarafından onaylanmayan bir işse, velev ki bu işi yapan İslam peygamberinin eşi ise yanlış olduğu konusunda bilinçlendirmek istiyor.
O dönemde Müslümanların kahir çoğunluğu Ayşe'ye sırf İslam peygamberinin eşi olduğu için büyük saygı duyuyordu. Nitekim Teberi tarihi ve diğer bazı tarih kitaplarında bu konuda şöyle deniliyor. Cemal ashabı Ayşe'yi çok mübarek sayıyordu. Öyle ki bindiği devenin dizginlerini tutuyor ve onu koruyordu. Onlar Ayşe'nin devesinin dışkısını elleriyle yarıyor ve kokluyor ve şöyle diyordu. Anamızın devesinin dışkısı mis gibi kokuyor. İslam tarihinin büyük alimlerinden merhum Allame Askeri de bu rivayeti Ehl-i Sünnet'ten naklen Ayşe'nin İslam tarihinde rolü adlı eserinde rivayet ediyor.
Gerçekte İmam Ali'ye selam bu hutbeyi de okumakla Ayşe'ye adeta bir put gibi tapan ve İslam peygamberinin eşi olması itibariyle ona özel saygı duyan ve yüksek mevki tanıyan insanları bilinçlendirmek istiyordu. İmam Ali aleyhisselam Ayşe'yi ifşa etmek için de noksanlıklarını açıklayarak böylece onun elebaşlığında ve adı ve makamı kötüye kullanılarak gerçekleşen ve telafisi mümkün olmayan işi açıklamak istedi. İmam aleyhisselam İslam peygamberinin hürmetine saygısızlık edilmemesi için hutbesinde Allah Resulü'nün eşinin adını zikretmedi ve sadece kadın sözcüğünü çoğul şeklinde kullanarak onun akıl noksanlığını anlatmak istedi.
Gerçekte bu hutbeden yüzeysel bir yorum yapılmasını önlemek ve İmam Ali aleyhisselamın bu hutbede kadınların tümüne mutlak surette işaret etmediğine insaflı bir delil sunmak için İslami tarih kitaplarına bakmak gerekir. Zira bu kitapların şahadetine göre birçok kadın İmam Ali aleyhisselamın yaşamında seçkin ve etkili konum olmuş ve o hazretin bireysel, sosyal ve siyasi kişiliği üzerinde etki yapmış ve hazret bu büyük kadınların faziletlerini iletlerinden ve erdemlerinden yararlanmıştır.
Bu kadınların ilki İmam Ali aleyhisselamın annesi olma onuruna nail olan Esed kızı Fatıma ve Ebu Talib'in eşiydi. Fatıma Hazreti Hatice selamullahi aleyhadan sonra İslam dinine iman eden ilk kadındı. Allah Resulü çocukluk çağında ise baba nimetinden mahrum kaldığı için Hazreti Ebu Talib onu evlat olarak kendi yanına aldı ve Esed kızı Fatıma o hazrete hizmet etmeye başladı. Esed kızı Fatıma Allah Resulüne hatta kendi evlatlarından daha çok sevgi ve şefkat gösteriyor ve böylelikle yemin olduğunu hissetmemesini de sağlamaya çalışıyordu. Buna göre Allah Teala bu kadına oğlu Hazreti Ali Aleyhisselam'ı Kabe'nin içinde durma onura nail olacak kadar izzet ve azamet verdi.
İslam peygamberinin sevgili eşi Hazreti Hatice, İmam Ali Aleyhisselam'ın yaşamında etkili olan ikinci kadındı. İslam'ın bu seçkin kadını, İslam peygamberi bu makama seçilmeden önce o hazretle evlendi ve tüm servetini kocasına sundu. Hazreti Ali Aleyhisselam henüz 6 yaşındayken İslam peygamberinin evine geldi ve Hatice'nin talim ve terbiyesiyle yetişti. Allah Resulü eşi Hatice'ye büyük saygı duyuyor ve şöyle diyordu. Rabbim ona cennette altın ve gümüşten bir köşk hazırladı ve bu hediye onun vefakarlığı, imanla sadakati ve Allah katında makamı ve şanının azameti ve büyüklüğü içindir.
İslam'ın üçüncü büyük kadını Ümmü Seleme'dir ki hicretin üçüncü veya dördüncü yılında İslam peygamberiyle evlendi. Ümmü Seleme, İslam peygamberinin evine geldikten sonra Hazreti Fatıma selamullahi aleyhanın bakımını üstlendi ve onun için de adeta öz annesi gibiydi. Ümmü Seleme, 1. Halife döneminde düzenlenen bir mecliste Ebu Bekir'e karşı çıkış yaparak Hazreti Fatıma'yı takdir etti ve kesin hakkı olan Fedek bahçesi miras olarak ona verilmesini istedi. Halife ve adamlarına serzeniş etti. Ümmü Seleme ayrıca Cemal Savaşı sırasında ise Ayşe'nin isyanına karşı çıkarak onu bu işten sakındırdı.
Ehl-i sünnet alimlerinden İbni Ebil Hadid, Nehcül Belaga üzerine yazdığı şerhte şöyle diyor. İmam Ali Aleyhisselam Cemel Savaşı için hareket ettiğinde Ümmü Seleme o hazrete şöyle diyor. Allah'a and olsun eğer Rabbim beni cihattan men ederek evde kalmayı emretmemiş olsaydı sana eşlik eder ve yardım etmekten kaçınmazdım. Fakat şimdi oğlum Ömer bin Ebi Seleme'yi kendi yerime gönderiyorum. Ey Emirül Müminin, onun için hayır talebinde bulun. Ümmü Seleme ayrıca fakih, alim, hadis bilen bir kadındı ve en büyük imtiyazlarından biri de Hazreti Ali Aleyhisselam'ın oğlu İmam Hasan için miras bıraktığı kitapları ve vasiyetleri korumaktı. Nitekim İmam Hüseyin Aleyhisselam da Medine'den Kerbela kıyamı için ayrılmadan önce vasiyetnamesini ve bazı mektuplarını Ümmü Seleme'ye emanet etti.
İmam Ali Aleyhisselam'ın mübarek yaşamını etkileyen dördüncü büyük kadın, İslam peygamberinin sevgili kızı ve cennet kadınlarının efendisi Hazreti Fatıma'dır. Hazreti Fatıma ne zaman Allah Resulü'nün yanına gelirse o hazret kızına saygı olarak ayağa kalkar ve ellerini öperdi. Öyle ki başkaları Resulullah Efendimiz'in bu davranışından hayrete düşüyor. Ve hatta itirazda bulunuyordu. Allah Resulü'nün damadı olma şerefine nail olan İmam Ali Aleyhisselam da Hazreti Fatıma'ya en güzel sözler ve amellerle davranıyor ve her zaman saygıda kusur etmiyordu.
Bu büyük kadın sevgili babasından etkilenerek her yerde ve her zaman adaleti savunuyordu. Hazreti Fatıma selamullahi aleyha sahip olduğu basiretiyle sürekli Müslümanları doğru yolu izlemeye ve İslam peygamberinin İmam Ali aleyhisselamın kendisinin halefi olduğu yönündeki sözlerine uymaya davet ediyor ve canı pahasına İmam Ali aleyhisselamın velayet hakkını savunuyordu.
Bu anlatılanlara göre İmam Ali Aleyhisselam'ın kadınlarda akıl noksanlığından söz etmesi kesinlikle genel ve mutlak bir hüküm olmadığı açıkça anlaşılıyor. Zira annesi Fatıma Resulullah'ın eşleri Hazreti Hatice ve Ümmü Seleme ve eşi Hazreti Fatıma o hazretin yaşamını etkileyen büyük kadınlardı ve her biri sayısız basiret, erdem ve derin düşünceye sahip insanlardı. Kuşkusuz İmam Ali Aleyhisselam'ı bu hutbede söyledikleri Cemal Savaşı ve bu savaşa sebebiyet veren ve iktidarı döneminde büyük bir fitnenin ateşini yakanlara yöneliktir.
Değerli dinleyiciler, din ile ilgili sorular ve cevaplar isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Benim Müslüman çocuğum.
Değerli dinleyiciler, Benim Müslüman Çocuğum isimli sohbetimizin 4. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu hafta sizlerle annenin hamilelik dönemindeki beslenmesi ve cenin üzerindeki etkisi konusunu ele alacağız.
Hatırlanacağı üzere geçen programlarda annenin hamilelik döneminde helal gıda tüketmesi ve beslenmesinin önemine değindik. Sağlıklı bir bebeğe ve salih bir evlada sahip olmak her anne ve babanın arzusudur. Bu yüzden aileler her zaman sağlık tavsiyelerini ciddiye alarak onları uygulamaya çalışıyorlar. Tabii ki hamilelik ise söz konusu tavsiyeler dikkate alınacak en önemli dönemdir. Bu yüzden bugünkü sohbetimizi bu konuya ayırdık.
Bir yolcu evinden çıkarak uzak bir noktaya gitmek üzere yola koyulur. 9 ay sürecek olan uzun yolculuğu sırasında her an ve her yerde büyük tehlikelerle karşı karşıya gelme ihtimali, şarampole yuvarlanma, azgın suları olan bir nehre düşme tehlikeleri yaşayabilir, kolu veya bacağı kırılabilir, yaralanabilir veya en azından vücudunda çizikler oluşabilir. Yolcusunun sağ salim evine vardığından yolculuğunun tehlikesiz geçtiği söylenebilir.
Anne rahminde nutfesi şekillenen cenin, tıpkı yolculuğa çıkan ve 9 ay boyunca doğal aşamalardan geçerek yüzlerce tehlikeyle karşı karşıya gelen, her an düşmesine sebep olabilen sorunlarla mücadele etmesi gereken veya onun doğal gelişimini engelleyen bir yolculuğa benziyor. Bir bebeğin anne rahminde tüm aşamaları sağlıklı bir şekilde geride bırakarak tam gelişerek doğduğunda sağlıklı olduğu söylenebilir.
Annenin fiziksel özellikleri ve beslenmesinin cenin üzerinde direkt etkisi olduğundan annenin beslenmesini, fiziksel sağlığı ve kabiliyetlerine büyük özen göstermesi gerekiyor. Cenin anne rahminde besleniyor ve 9 ay boyunca annenin organlarından biri sayılıyor. Öyleyse annenin ruhu ve fiziğini etkileyen her şey cenini de aynen etkileyecektir. Bu yüzden İslam, annenin hamilelik döneminde doğru beslenmesi ve böylece sağlıklı, engelsiz ve güzel bebekler doğurmaları için birçok tavsiyede bulunuyor.
Yapılan birçok araştırma, bebeklerin hastalıkları ve engellerinin annelerin hamilelik dönemindeki kötü beslenmesinden kaynaklandığını ispatlamıştır. Ayrıca doğru beslenen çocukların daha yüksek zeka seviyesine sahip oldukları, daha doğru biçimde eğitilmeye meyilli oldukları kanıtlanmıştır. Günümüz bilim insanları besinlerin güzellik orantılı, vücut ölçüleri, saç ve göz rengi gibi birçok fiziksel özellik üzerinde de etkili olduğunu belirtiyorlar.
Bu arada ilk hamilelik dönemlerini geçirmekte olan anne adaylarına da hem bebekleri hem kendileri için yararlı bir beslenme programını izlemeleri tavsiye edilir. Böylece bebeklerinde fiziksel ve ruhsal engeller ve sakatlıklar engellenmiş olur. Zira her zaman önlem almak tedaviden daha kolay ve zararsızdır. İslam dini de hayat veren öğretilerinde bu konuya dikkat ederek yemekler, meyveler, baklagiller ve sebzelerin kullanılması için Müslümanlara tavsiyelerde bulunmuş ve özellikle bazı rivayetlerde hamile kadınlardan söz ederek onlara da bazı besin maddeleri tavsiye edilmiştir.
Embriyologlara göre cenin yuvalanınca 3. haftadan itibaren çok hassas bir döneme giriyor ve hamileliğin ilk 3 ayı büyük önem taşıyor. Gerçi İslami tıp açısından hamileliğin tüm dönemleri çok hassas ve önemlidir. Zira her dönemde cenin gelişerek şekilleniyor. Bu yüzden beslenmelerin gerekli konularına dikkat etmek gerekir. İslami hadisler ve öğretiler dikkate alan Dr. Hasan Ekberi bir araştırmacı ve İslami İran tıp hocası olarak şöyle diyor. Annelere hamileliğin ilk ayında sabahları biraz tatlı elma yemeleri tavsiye ediliyor. Cuma sabahları kahvaltı öncesi nar ve her gün ise yine kahvaltı etmeden 2 hurma yesinler. İkinci ay içinde her hafta koyun eti ve biraz doğal inek sütü ve tatlı elma yemeleri veya her gün 2 adet hünnap yemeleri yerinde olur.
Doktor Hasan Ekberi şöyle devam ediyor. Hamile kadınlar 3. ay için sabahları bir tatlı kaşığı bal ve her gün kahvaltıdan önce bir elma, ayrıca her gün bir adet akgünlük, 4. ayda her gün tatlı elma ve bal ve nar, kahvaltıdan önce de 2 adet incir yesinler. 5. ayda her gün biraz hurma ve 6. ayda ise kahvaltıdan sonra incir ve zeytin yesinler. Bu ayda mango yemekten kaçınsınlar ve her gün kahvaltı etmeden bir adet nar tüketsinler. 7. ayda sabahları badem yesinler ve 40 gün devam etsinler. Eğer yaz mevsimi ise her yemekten sonra kavun yemeleri iyi olur. Fakat öncesi ve sonrası su içmesinler ve günde bir adet meyve yesinler. 8. ay için tatlı yoğurt, bal ve her cuma nar yesinler. Özellikle son ayda yani 9. ayda en iyi yemek koyun etinden yapılan kebaptır. Fakat baharat kullanılmasın. Hurma yenilsin veya her gün biraz süt ve hurma kahvaltıdan önce yenilsin. Ruhsal ve fiziksel olarak sağlıklı bir bebeğin doğması dileğiyle.
Uzmanların da belirttiği gibi hamilelik döneminde hurma yemek sıkça tavsiye ediliyor. Hurmada A, B ve C vitaminlerine ilaveten demir, sodyum, fosfor ve kalsiyum var. Enerji veren, huzur veren ve kalbi güçlendiren bir besin olarak hurma hamilelik döneminde anne ve cenine büyük yararları vardır. Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor. Doğumları yakın olan hamile kadınlara hurma verin. Zira doğumu yakın olan kimsenin yemeği hurma olursa çocukları sabırlı olur. İsa'yı doğuran Meryem'in besini buydu. Halbuki eğer Allah hurmadan daha iyi bir besini olsaydı ondan ona yedirirdi.
Tüm meyveler Allah'ın nimeti olarak değerlidirler. Fakat bu nimetlerden bazıları hamillik döneminde anne ve cenine özel bir enerji ve hayat verir. Tecrübenin de ispatladığı üzere anne adaylarının hamilelik döneminde meyve tüketmeleri bebeğin yüz güzelliğinde ve de ahlak ve davranışlarında büyük etkisi vardır. Resulullah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyuruyor. Hamile eşlerinize ak günlük yedirin ki bebek anne karnında ondan beslensin ve kalbi güçlü ve akıllı olsun ve eğer çocuk erkekse cesur ve güçlü olur. İmam Cafer Sadık aleyhisselam da güzel bir çocuk görünce muhakkak bu çocuğun babası ayva yemiştir buyuruyordu. Ayrıca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de eğer hamile kadın kavun yerse kesinlikle çocuğu güzel ve iyi ahlaklı olur buyururdu.
Kavun cennet meyvelerindendir ve bin bereket ve rahmet barındırır. Potasyum, manganez, fosfor, kalsiyuma ilaveten B12 ve B1 vitaminleri de içerir. Sindirimi kolay, neşelendiren ve kanı zehirlerden arındırır. Ayrıca beyin hücrelerinin güçlenmesine, sinir sisteminin faaliyetlerinde çocukların gelişmesi ve kemik ve kas yapılarının güçlenmesinde etkilidir. Tabii İslam dininde hamilelik döneminde beslenme ile ilgili birçok tavsiyeler vardır. Örneğin, çocukların güzel ve iyi olması için hamile kadınlara ayva verilmesi, kalbin güçlenmesi, midenin temizlenmesi ve çocukların da güzel ve cesur olmaları için armut tavsiye ediliyor.
İnsanın gıdaya olan ihtiyacı onun en önemli ve hayati ihtiyacıdır ve doğumdan ölüme kadar onunla birliktedir. Gelişme oranı, ömür süresi, fiziksel ve sinir sağlığı, ahlak ve davranışı, kabiliyetleri, üreme gibi birçok özellik insanın beslenmesine bağlıdır. Tüm anne adaylarının hamilelik döneminde İslami tavsiyelere uyarak dengeli ve farklı beslenme programı ile çeşitli besin maddeleri tüketerek kendi ve doğacak çocuklarının tüm besin ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini umut ediyor ve hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Hoşça kalın.
Dini talim ve terbiye alanında ancak amelle beraber olan ilme önem ve değer verilir. Nitekim İranlı büyük şair Saadi de amelsiz alimin balsız arıya benzetir ve böyle birinin hiçbir yararı dokunmadığı gibi hatta bazen başkalarına zarar da verebileceğini beyan eder. Dolayısıyla ilim ve amel birbirinden ayrılmayan iki sıfat ve fazilettir ve ikisi birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. İslami rivayetlere göre bilimine amel eden bilgedir ve eğer amel etmezse bilgi olamaz, hatta bazı ilimleri bilse bile. İmam Ali aleyhisselam da bu konuda şöyle buyuruyor. İlim amelle eş ve beraberdir. İlmin meyvesi onu uygulamaktır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Cumhurbaşkanı Rouhani, ahlaki ve İslami ilkelere dayanmanın İran'ın savunma doktrininin bir özelliği olduğunu belirtti. İranlı milletvekilleri İslam İnkılabı rehberinin açıklamalarına destek verdi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı İran'ın 17,6 kilogram %20 zenginleşmiş uranyum ürettiğini belirtti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Grossi İran'a yönelik yaptırımlar kaldırılmazsa tüm çabalar boşa gidecek dedi. Üç Avrupa ülkesi ek protokolün gönüllü olarak uygulanmasının durdurulmasına ilişkin bir bildiri yayınladı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Tahterevanç'a yaptırımlar iklim değişikliğinin etkisini arttırıyor dedi. Dışişleri Bakanı Zarif, İran'ın Yemen halkına verdiği desteğin ezilenleri destekleme ilkesine dayandığını belirtti. İranlı uzmanlar tarafından üretilen 9 yeni ilaç ürünü tanıtıldı. Son 24 saatte Türkiye'de COVID-19'dan 75 kişi daha hayatını kaybetti. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Erdoğan'la bölgesel gelişmeleri ele aldı. Türkiye'de Ege ve Akdeniz'de büyük tatbikat düzenlenecek. Türk savaş uçakları Irak'ın Duhok bölgesini bombaladı. Ve Faysal Ermiktaş Türkiye ve Amerika'nın işgali Suriye egemenliğini ve uluslararası hukuku ihlal ediyor dedi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.